Ayrım 19.
Bunun üzerine güreşe tutuştular. İkisi birden divanın üzerine yıkıldılar ve artık buradan kalkamadılar. Yalnız yattıkları yerden hala gülüyorlar, bağırıyorlardı. Sonunda oldukları yerde derin bir uykuya daldılar. Lopuhov'un çok uzun bir zamandan beri ne yapacağını bilmediği ilk olaydı bu. Uyandırsa mı? Böylesine neşeli bir buluşmaya çok beceriksizce bir son veriş olurdu bu. Yerinden sessizce kalktı, odayı şöyle bir dolaşıp okuyacak bir kitap var mı diye bakındı. Vardı. Chronique de l'œil de bœuf. Öyle bir şey ki yanında Foblaz'ın serüvenleri bile çocukça şeyler olarak kalır. Odanın öbür ucundaki divana oturup okumaya başladı. Çeyrek saat kadar sonra da sıkıntıdan o da uykuya daldı. 2 saat sonra Polina öğle yemeği için Julie'yi uyandırdı. Serge'i beklemeden oturdular. Serge bir yerlerde ziyafetteydi. Julie ile Veroçka yine çıngıraklı kahkahalarla güldüler, bağırıştılar. Sonra yine ciddi birer hanım oldular. Ayrılırlarken ikisi de iyice ciddileşmişlerdi. Bu arada Julie Veroçka'ya konfeksiyon atölyesi açmasının nedenini sordu. Daha önce bunu sormak hiç aklına gelmemişti. Eğer sorun para kazanmaksa aktrislik hatta şarkıcılık çok daha iyi olurdu çünkü çok güçlü bir sesi vardı Veroçka'nın. Bunun üzerine yeniden oturdular ve Veroçka konfeksiyon atölyesi açarken neler düşündüğünü açıkladı. Veroçka'yı dinleyen Julie yeniden coştu. Ardı ardına kutsama sözleri döküldü ağzından. Kutsamalar onun, Julie Letellier'in mahvolmuş bir kadın olması ile ilgili sızlanmalara ve gözyaşlarına karıştı. Evet, Julie mahvolmuş bir kadındı ama yine de erdem denen şeyin ne olduğunu biliyordu. Sonra yine gözyaşları, kucaklaşmalar, kutsamalar. 4 gün sonra Julie Vera Pavlovna'ya uğradı ve kendi adına pek çok sipariş verdiği gibi kendilerinden sipariş alınabilecek kimi dostlarının da adreslerini bıraktı. Yanında Serge'i de getirmişti. Senin de gelmen gerek demişti. Lopov benim ziyaretime geldi, sen de ona gideceksin. Ziyaret süresince son derece ağırbaşlı davrandı, epey oturmalarına karşın en ufak bir falso yapmadı. Evin odalarının taş duvarlarla değil de tahta perdelerle ayrılmış olduğunu gördüğünde bile başkalarının adlarına değer vermeyi sürdürerek açık vermedi. Hiçbir taşkınca harekette bulunmadı, coşmadı, Lopuhov'ların yoksulca yaşamlarının ayrıntılarını dinlerken, çobanların, köylülerin yoksul yaşamlarını yüceltenlere özgü bir hava içindeydi. Serge, gerçek yaşam denilen şeyin bu olduğunu, gerçek mutluluğun ancak böylesi koşullar altında yaşanabileceğini söyledi, bununla da yetinmedi. Lopuhov'ları da alıp hep birlikte İsviçre'nin küçük bir dağ köyüne yerleşmeyi, burada şirin bir göl kıyısındaki küçücük bir evde birlikte yaşamayı önerdi. Serge kendisine tümüyle katıldığını söyledi ama bakalım 3-4 saat sonra aynı şeyleri savunmaya devam edebilecek miydi? Julie'nin gösterişli arabasının gürültüsü ve olağanüstü atlarının nal sesleri Stedney ve Mali Prospect arasındaki 5. hat sakinlerini müthiş etkiledi. En azından Büyük Petro zamanından hatta belki de daha eskilerden bu yana o yörelerde görülmüş bir şey değildi bu. Bu göz kamaştırıcı arabanın gelip gelip de tek katlı tahta bir evcizin önünde duruşunu ve arabadan inanılmaz şıklıkta bir hanımın her halinden çok önemli bir görevde olduğu belli, pek gösterişli bir subayla birlikte inişini sayısız göz izlerdi. Yalnız bir dakika sonra avlu kapısı açılıp da araba içeri girince herkes büyük bir düş kırıklığına uğradı. Öyle ya bu göz kamaştırıcı subayla yanındaki gösterişli hanımı ayrılırlarken bir kez daha görme umutları suya düşmüştü. Akşam ev sahibi koca karı tezgahını kapatıp eve dönen kocasına şunları söyledi. Daniliç, bu bizim kiracılar bayağı önemli kişiler galiba. Bugün kendilerine bir paşa ile karısı geldi. Paşanın karısının üstündeki giysileri anlatamam sana. Paşanın da 2 yıldızı vardı. Serge'in henüz sahibi olmadığı, olsaydı bile Julie'nin hizmetinde dolaşırken herhalde takmayacağı yıldızlarını ev sahibi koca karının nasıl olup da gördüğü şaşılacak şey doğrusu. Yalnız kadıncağızın bu yıldızları gerçekten gördüğüne, yani ortada herhangi bir yanılma ve abartma olmadığına ben de tanığım. Gerçekten gördü kadın Serge'in 2 yıldızını. Evet biz biliyoruz Serge'in üniformasında yıldız falan yoktu ama adamın öyle bir görünüşü vardı ki kendimizi koca karının yerine koyacak olursak Serge'in apoletlerini süsleyen 2 yıldızı görmememiz olanaksız bir şey olurdu. O da onları görmüştü işte. Şaka ettiğimi sanmayın, görmüştü derken gerçekten gördüğünü söylüyorum. Uşaklarının sırtındaki giysi bile arşını 5 rublelik hakiki İngiliz kumaşındandı. Asık yüzlü ama çok ciddi, saygılı bir adamdı uşakları. Saygılıydı çünkü sorularımıza karşılık veriyordu, hatta kolunu uzattı, üzerindeki giysinin kumaşını ellememe bile izin verdi. Gerçekten mükemmel bir kumaştı bu. Paralarının hesabını bilmeyen insanlar oldukları besbelli. Bizimkiler de 2 saat kaldılar. Bizimkiler de onlarla serbestçe konuştular, tıpkı bizim birbirimizle konuşmamız gibi. Öyle saygılarını sunmak için yerlere kadar eğilmeler falan yok. Konuştular, hatta onlarla birlikte güldüler. Bizim beyefendiyi soracak olursan, paşanın tam karşısındaki koltuğa yayılıp oturdu, hatta paşanın yanında sigara bile içti. Bir ara sigarası sönünce belki inanmayacaksın ama paşanın sigarasını alıp kendi sigarasını yaktı. Öte yandan paşanın bizim küçük hanımın elini nasıl büyük bir saygıyla öptüğünü görecektin. Şimdi sen bütün bunları nasıl yorumluyorsun, ne diyorsun bakalım ha? Ne diyeyim? Bana sorarsan her şey Allah'tan derim. Tanışıklık da, hısımlı da, hepsi Allah'tan. Doğrusu Daniliç, bana sorarsan da böyle bu. Bizimkilerin birinden biri, paşanın ya da karısının akrabası herhalde. Ama bana daha çok kız paşanın kız kardeşiymiş gibi geliyor. Olacak şey değil bu senin söylediğin. Hiç benzemiyorlar ki birbirlerine. Hem öyle olsa bizimkiler de paralı olurdu. Besbelli anası evlilik dışı doğurmuş kendisini. Birbirlerine benzememeleri bundan. Evet, gerçekten benzemiyorlar birbirlerine. Bak, bu dediğin olur işte Petrovna. Evlilik dışı doğum. Evet, oluyor böyle şeyler. Tam 4 gün mahalle bakkalında Petrovna'nın havasından yanına varılmadı. Ve bu uyduruk dükkan, 4 yol ağzındaki büyük dükkanın müşterilerinden bir kısmını 4 günlüğüne kendine çekti. Hatta Petrovna bu süre içinde bilgiye susamış insanları bilgiye kavuşturma uğruna yama ve dikiş işlerini bile bir yana bıraktı. Bütün bunların sonucu olarak da bir hafta kadar sonra Pavel Konstantiniç kızıyla damadının evine bir ziyarette bulundu. Maria Alekseyevna kızıyla şu haydudun yaşamları üzerine bilgi toplamaktaydı ama sistemli bir biçimde ve üzerine düşerek değil, öylesine daha çok da bilimsel merak içgüdüsüyle. Vasilyevski de oturan tanıdıklarından birine Vera Pavlovna hakkında görüp duyduklarını kendisine iletmesini söylemişti. Bu kadın da kimi kez ayda bir, kimi kez de daha sık Maria Alekseyevna'ya uğruyor ve öğrendiklerini aktarıyordu. Efendim, Lopuhovların araları gayet iyiydi, öyle kavga gürültü gibi şeyleri yoktu. Yalnız bir şey vardı, çok sayıda genç kendilerini ziyaret ediyordu, hepsi de erkek olan bu gençler, alçak gönüllü, aklı başında insanlardı. Yaşayışları öyle ahım şahım değildi ama paralarının olduğu da besbelliydi. Evlerindeki eşyalardan satmak şurada dursun, zaman zaman yeni eşyalar alıyorlardı. Vera kendine 2 ipek elbise dikmişti. Evlerine 2 divan, 1 masa, 6 tane de koltuk almışlardı. Koltukları oldukça ucuza kapatmışlardı doğrusu. Topu topu 40 ruble ödemişlerdi hepsine. Mobilyaları ise kaliteliydi, rahatlıkla bir 100 ruble ederdi. Ev sahiplerine de 1 aya kadar kendi evlerine geçeceklerini, bunun için kendilerine yeni kiracı aramalarını söylemişlerdi. Bizi çok rahat ettirdiniz, size çok teşekkür ederiz demişlerdi. Ev sahipleri de sağ olun, asıl biz size teşekkür ederiz diye karşılık vermişlerdi. İşte böyleydi. Maria Alekseyevna'yı yatıştıran sözlerdi bunlar. Evet, kaba, kötü bir kadındı, kızına çok çektirmişti. Hatta kendi çıkarı için onu mahvetmeye bile hazırdı. Onun yüzünden zengin olma planlarından vazgeçmek zorunda kalmış, bunun için de kendisine lanetler yağdırmıştı. Bütün bunlar böyleydi ama yine de bunlardan onun kızını sevmediği sonucu çıkarılabilir miydi? Hayır, hiç de çıkarılamazdı. İş olup bittikten ve kızı bir daha dönmemecesine elinden kaçıp gittikten sonra ne yapabilirdi ki? Olanla ölene çare bulunmaz demişler ama yine de söz konusu olan kızıydı ve artık kızının zararına olan herhangi bir şeyden kendisinin bir yarar beklemesi düşünülemezdi. Oysa o her şeye karşın ve içtenlikle kızının iyiliğini istiyordu. Hem bu öylesine duyulan bir istek falan da değildi ama yine de fark etmez, en azından kızının peşine ispiyoncular takması öylesine düşünüverdiği bir şey değil miydi? kızının izlenmesi yönünde başvurduğu önlemler yasak savma türünden şeylerdi. Çünkü siz de kabul edersiniz ki bir ananın kızının iplerini büsbütün salıvermesi de olacak şey değildir. Kızının iyiliğini isteme konusu da böyle. Çünkü söz konusu olan kızıydı, bir başkası değil. Ne diye barışmayacaklardı yani? Kaldı ki şu haydut damadın oldukça tutarlı biri olduğu her halinden belli oluyordu. Bakarsın herif ileride şu ya da bu şekilde gerekli olabilir. Böylece Maria Alekseyevna yavaş yavaş da olsa kızıyla yeniden ilişki kurma düşüncesini benimsemeye başladı. Ancak bu düşüncesini gerçekleştirmede hiç acele etmiyordu. 6 ay hatta 1 yıl sonrası içindi düşündükleri. Ancak paşa ile karısına ilişkin haberler Maria Alekseyevna'nın yolun kalan yarısını bir anda aşmasına neden oldu. Pes doğrusu, bizim haydut gerçekten anasının gözüymüş. Üniversiteden bir diplomacık bile alamadan ayrılmış 5 parasız bir herif, bu yüzden de belki çok önemli bir görevde bulunan zengin bir paşa ile dostluk kuruyor, karısını da paşanın karısıyla arkadaş ediyor. Görürsünüz bu herif millete parmak ısırtarak çok yükseklere tırmanır. Yoksa önce bizim Veramo Paşa'nın karısıyla tanıştı da sonra kocasını herifle ahbap etti. Neyse fark etmez, o zaman da Vera çok yükseklere tırmanacak demektir. Böylece paşanın ziyaret haberi alınır alınmaz Pavel Konstantiniç haberci olarak yollandı ve annenin kızını bağışladığı ve kendisini evinde görmek istediği iletildi. Vera Pavlovna ve kocası Pavel Konstantiniç'le birlikte kalkıp bu ziyareti gerçekleştirdiler. Akşama kadar süren ziyaret epey soğuk ve yapmacık bir hava içinde geçti. Habire Fedya'dan konuştular çünkü bunun dışındaki her konu nazikti. Fedya liseye gidiyordu, onu lisenin yatılı bölümüne vermesi için Maria Alekseyevna'ya ikna ettiler. Dimitri Sergeiç kendisini sık sık ziyaret edecekti. Bayram günleri de Vera Pavlovna kardeşini yanına alacaktı. Böylece çay saatine kadar güçlükle de olsa oturabildiler, sonra akşama bir konukları olduğunu söyleyerek hemen kalktılar. Binbir hesapla söylenmiş kurnaz sözlerin, üçkağıtçılığın, aşağılık planların kokuşmuş atmosferinden 6 aydır uzakta olan Vera Pavlovna, bütün bu süre içinde tertemiz bir havayı soluduğu için eski bodrumu kendisini çok kötü etkilemişti. Nicedir ilk kez duyuyor olduğu için bodrumundaki pislik, bayağılık, her türden utanmazlık şimdi bütün çıplaklığıyla gözüne batıyordu. Bu bayağılıklar batağında yaşayacak gücü nasıl bulmuşum? Nasıl soluyabilmişim bu bodrumda? Yalnız yaşamak da değil, nasıl sağlıklı kalabilmişim burada? Anlaşılmaz, inanılmaz bir şey. Akşam evine dönerken boğulmaktan kurtularak yeniden soluk almaya başlayan bir insan gibi duyuyordu kendini Vera Pavlovna. Evlerine vardıktan az sonra bekledikleri konukları geldi. O günlerin alışılmış konuklarıydı bunlar. Alexey Petrovich ile Natalya Andreyevna ve Kirsanov. Birlikte geçirdikleri bütün akşamlar gibi geçti o akşamda. Tertemiz insanlar arasındaki tertemiz bir düşüncenin kuşattığı yeni yaşam Vera Pavlovna'ya eskisinden bir kat daha güzel göründü. Her zaman olduğu gibi çeşitli konularda çok çeşitli konuşmalar. Hem neşeli anılar hem dünyada olup biten her şeye ilişkin çok ciddi konuşmalar. Güncel dünya olayları, Kansas'taki iç savaş, Kuzey ile Güney arasında sürmekte olan şimdiki savaşın ilk habercisi. Kuzey-Güney Savaşı'nı ise yalnız Amerika'da değil, tüm dünyada çok daha büyük olayların habercisi olarak değerlendirmek gerekirdi. Bu küçücük topluluğun kafa yorduğu konular böyleydi işte. Günümüzde politikadan herkes konuşuyor, o zamanlarda politikayla pek az insan ilgilenirdi ve bu pek az insan arasında da Lopuhov, Kirsanov ve çevrelerindeki birkaç arkadaşları da vardı. Sonra yine o zamanların tartışmalarından olan Liebig'in ziraatın kimyasal esasları kuramı, o dönemlerde böylesi çevrelerin baş konularından olan tarihsel ilerlemenin yasaları ve hangi isteğin gerçekçi, hangisinin fantastik olduğunu ayırt edebilmenin büyük önemi. Gerçekçi istekler tatmin yollarını arar ve bulurken, fantastik istekler tatmin yollarını bulamıyorlardı. Hem onların bunu bulmaları da gerekmiyordu. Çünkü bunlar sıtmadaki sahte susuzluk gibiydiler ve bunun için de tıpkı sıtma için yapılanlar yapılmalıydı. Yani hastalıklı olan ve bu yüzden de bunları gerçekçi isteklerin çarpıtılmış biçimi olarak doğuran organizmanın tedavisi. Her iki isteği birbirinden ayırt edebilmenin büyük önemi antropolojik felsefede ele alınıyordu. Bunlar ve benzerleri Lopuhoff'ların küçük topluluğunda sık sık ele alınan, tartışılan konuları oluşturuyordu. Hanımların bu bilimsel konuşmalara arada bir kulak kabarttıkları, bazen de bir iki soruyla konuya katıldıkları olurdu ama çoğunlukla dinlemezler, hatta mineral gübrenin büyük önemine duydukları hayranlığı biraz aşırı bir biçimde dile getiren Lopuhoff'la Alexey Petrovich'in üzerine su püskürtürlerdi. Ama Alexey Petrovich ile Lopuhoff bilgince tartışmalarını yılmadan sürdürürlerdi. Kirsanov pek katılmazdı onlara, o daha çok da değil tümüyle kadınların yanında yer alırdı. Üçü birlikte gecenin geç vaktine kadar şarkılarla, oyunlarla eğlenirler, iyice yorgun düştüklerinde de ciddi konuların yılmaz konuşmacılarını birbirinden ayırırlardı. 3. Vera Pavlovna'nın ikinci düşü. Vera Pavlovna uyuyor ve bir düş görüyor. Alexey Petrovich'le kocası, yani bir tanem bir tarladalar. Bir tanem konuşuyor. Çamurun birinde temiz, bembeyaz bir buğday olurken öbür çamurda neden olmadığını merak ediyordunuz değil mi Alexey Petrovich? Şimdi bu farkı kendi gözlerinizle göreceksiniz. Şu güzel başağın köküne bakın, çamurlar var kökünde ama bu çamur taze, hatta nasıl diyeyim, temiz bir çamurdur. Nem kokusunu duyuyor musunuz? Hoş olmayan bir koku ama kesinlikle bozulmuş, çürümüş, ekşimiş şeylerin kokusuna benzemiyor. Felsefe dilinde, ki ikimiz de aynı felsefenin yandaşıyız, bu temiz çamura gerçek çamur denir. Çamur evet pistir ama ona da daha dikkatli bakın, çamuru oluşturan ögelerin hepsi aslında son derece sağlıklı. Onlar bu bileşim içinde çamur haline geliyorlar ama atomların konumu birazcık değişsin, bambaşka bir oluşum karşımıza çıkar. Oluşan şey ne olursa olsun sağlıklı olacaktır. Çünkü temel ögeler sağlıklıdır. Peki bu çamurun sağlıklılık niteliği nereden geliyor? Şimdi şu tarlanın durumuna bir bakın. Ne görüyorsunuz? Suların akıp gittiği bir akaç var değil mi? İşte bu yüzden de bu tarlada kokuşma, çürüme olmuyor. Evet diyor Alexey Petrovich. Hareket gerçekliktir. Çünkü hareket yaşamdır. Gerçeklikle yaşam ise aynı şeydir. Yaşamın en temel ögesi emek olduğuna göre, gerçekliğin de en temel ögesi demektir. Gerçekliği en şaşmaz biçimde belirleyen şey ise onun akıla dayalı oluşudur. Şimdi Alexey Petrovich, güneş bu çamuru ısıtmaya başlayıp, ısının etkisiyle çamuru oluşturan ögeler daha karmaşık, başka bir deyişle daha üstün bir kimyasal bileşime dönüştüklerinde, güneşin etkisiyle bu çamurdan gelişecek olan başaklar çok daha sağlam yapılı olacaklardır. Evet diye onaylıyor Alexey Petrovich, çünkü bu çamur gerçek hayatın çamurudur. Şimdi de şu yana geçelim ve buradan da bir bitki alıp kökünü inceleyelim. Görüyorsunuz bu kök de çamurlu ama çamurun niteliğine dikkat edin, bunun çürük bir çamur olduğunu fark etmek hiç zor değil. Yani bilimsel bir adlandırma yapacak olursak fantastik bir çamur diye ekliyor Alexey Petrovich. Evet, bu çamurun ögeleri sağlıklı durumda değil. Dolayısıyla da bunlar nedenli birbirlerine karışırlarsa karışsınlar ve nedenli çamura benzemeyen yeni bir şey oluştururlarsa oluştursunlar, bu yeni üründe hastalıklı, işe yaramaz bir şey olacaktır. Neden? Çünkü çamuru çamur yapan ögeler sağlıksız diyor Alexey Petrovich. Ve bu sağlıksızlığın nedenini bulmamız hiç zor değil. Bu fantastik çürümüşlüğün demek istiyorsunuz. Evet, ögelerdeki çürümüşlüğün. Tarlanın durumuna dikkat etmemiz yeter bunun için. Bakın, görüyor musunuz? Suyun bir çıkış yolu yok. Su tarlada birikip kalıyor ve çürümeye neden oluyor. Evet, hareketin olmaması, emeğin olmaması demektir diyor Alexey Petrovich. Çünkü antropolojik tahlilde emek hareketin en köklü biçimidir. Bu öylesine bir biçimdir ki diğer bütün biçimlere içerik kazandırır, onlara temel görevi görür. Eğlence, dinlence, neşe, coşku... Eğer bunların öncelik olarak bir emek söz konusu değilse, gerçeklikten yoksun olurlar. Öte yandan hareket yoksa yaşam, yani gerçeklik yoktur, bu durumda söz konusu olan fantastik, yani çürümüş çamurdur. Kısa süre öncesine dek bu tür tarlaların sağlıklarına nasıl kavuşturulacakları bilinmiyordu ama bugün bunun yolu bulundu. Bu yol akaçlamadır. Akaçlama yoluyla fazla su akıtılır ve tarlada ona ne kadar su gerekiyorsa o kadarı kalır. Bu su hareket halinde olduğu için de tarla gerçeklik kazanır. Ama bu yola başvurulmadıkça çamur fantastik, yani çürümüş çamur olarak kalır ve böylesi bir çamurda da doğru dürüst hiçbir bitki yetişmez. Gerçek bir çamurda ise güzel bitkiler yetişir çünkü gerçek çamur sağlıklı çamurdur. Bunun kanıtlanması gerekiyordu. Latince söylenişiyle oe adum. Vera Pavlovna kanıtlanması gereken şeyin Latince nasıl söylendiğini iyi duyamıyor. Bu arada bir tanem, yani kocası, şunları söylüyor. Alexi Petrovic, bakıyorum mutfak Latincesi ve sillogistiğe bayağı meraklısınız. Vera Pavlovna onlara yaklaşıyor. Ah baylar, yetmeli artık bu tahliller, özdeşlikler, antropolojizmler. Konuşmalarınıza benim de katılabilmem için lütfen başka şeylerden söz açın. Ya da en iyisi bir oyun oynayalım. İşte bu güzel, diyor Alexi Petrovic. Hadi günah çıkarma oyunu oynayalım. Herhalde çok eğlenceli bir şey olacak, diyor Vera Pavlovna. Ama madem ki bu oyunu aklımıza getiren sizsiniz, ilk siz başlayın günah çıkarmaya. Seve seve. Ama söyler misiniz güzel bacım, yaşınız kaç sizin? 18 mi? Yakında 19'umu dolduracağım. Ama daha doldurmadınız değil mi? Öyleyse 18 yaşı esas alacağız. Koşulların eşit olması için 18 yaşına kadar olan günahlarımızı çıkaracağız. Ben hem kendi adıma hem de karım adına günah çıkaracağım. Babam taşradaki il merkezlerinden birinin kilisesinde mukaddes eşya muhafızıydı. Bunun dışında bir de mücellitlik yapardı. Anneme gelince ruhban okulu öğrencilerine daire kiralardı. Her ikisi de sabahtan akşama kadar didinirlerdi ve tek düşündükleri şey bir lokma ekmekti. Babam içerdi ama yalnız iki durumda: ya geçim derdi dayanılmaz bir hal aldığı zaman, ki bu gerçek bir dertti, ya da eline doğru dürüst bir para geçtiği zaman, ki bu da gerçek bir sevinçti. Böyle durumlarda eline geçen bütün parayı anneme verir ve "Eh anacık, Allah'a şükür 2 ay sıkıntı çekmeyecek bir para var artık elimizde. Ben kendime 50 kopek ayırdım, bu kazancın sevinci şerefine 2 kadeh atacağım" derdi. Bu da gerçek bir sevinçti. Annem sık sık öfkelenir, arada bir beni döverdi. Ama bu daha çok ağır kazanlar taşımaktan, biz 5 kardeşin üzerine bir de 5 öğrencinin çamaşırlarını yıkamaktan, galoş nedir bilmeyen 20 ayağın kirlettiği döşemeleri silmekten, kendi deyişiyle beline iğne iğne ağrılar girdiği anlarda olurdu. Bu da hiç soluklanmadan sürdürülen ağır bir çalışmanın yarattığı gerçek bir sinir bozukluğuydu. İşte bütün bu korkunç çalışmaya karşın yine kendi deyimiyle "yama deliye küçük geldi miydi?" içimizden birine bir çift çizme almaya ya da kız kardeşlerimden birine bir çift pabuç almaya para yetmedi miydi, bizi döverdi. Bizi döverdi ama severdi de. Biz onun aptal çocukları, ona yardımı olabilecek bir şey yaptığımızda ya da genel olarak akıllıca bir şey yaptığımızda ya da pek seyrek de olsa dinlenme anı bulabildiği ve kendi deyimiyle belinin azıcık rahatlar gibi olduğu anlarda yüzü sevinçle aydınlanırdı. Bu da gerçek bir sevinçti. Gerçek acılar, gerçek sevinçler. Yeter bunları dinlediğimiz, diyor Vera Pavlovna. O zaman izninizle Natasha'nın günahlarına geçeyim. Hayır hayır, onu da istemem. Biliyorum, onda da gerçek acı ve sevinçler var. Çok doğru. Bu arada nasıl olduysa birden Serge çıkıveriyor ortaya ve "belki benim günahlarımı dinlemek ilginç gelebilir size" diyor. "Bir bakalım" diyor Vera Pavlovna. Annemle babam varsıl kişiler olmalarına karşın hep para için didinirler, hep paradan söz ederlerdi. Demek ki bu dert varsıl kişiler için de söz konusu. Alexi Petrovic sevecenlikle "Günah çıkarmayı bilmiyorsunuz Serge" diyor. "Neden para için didinirdi sizinkiler? Hangi harcamalarına para bulamayacakları için tedirgin olurlardı? Hangi gereksinimlerini karşılamakta zorluk çekerlerdi?" "Bunları niye sorduğunuzu anlıyorum" diyor Serge. "Ama konunun bu yanını bırakalım ve onların çocuklarına ilişkin düşüncelerine geçelim. Onlar da çocukları için kaygı duyarlardı." "Çocuklarına yiyeceği bir lokma ekmeği nasıl bulacakları konusunda değildi herhalde bu kaygıları," diye soruyor Alexi Petrovic. "Elbette, ama yine de onların da..." "Vazgeçin günah çıkarmaktan Serge. Sizin hikayenizi her yönüyle biliyoruz biz. Elinde olanın daha fazlasını istemek, gereksiz şeyleri düşünmek. İşte sizin üzerinde yetiştiğiniz toprak. Fantastik bir toprak bu. Kendinize bir baksanıza, siz ne aptal ne de kötü bir insansınız. Bu bakımdan bizden bir farkınız yok. Çok iyi insansınız. Ama söyleyebilir misiniz ne işe yararsınız siz? Kime bir yararınız dokunur sizin? Ne işe mi yararım? Ardı sıra beni sürükleyip götürdüğü yerlerde Julie'ye eşlik etmeye yararım. Kime mi yararım dokunur? Vur patlasın, çal oynasın, bir yaşam sürmesini sağladığım için Julie'ye yararım dokunur. Bütün bunlardan da görüyoruz ki toprağın fantastik ve sağlıksız oluşu,